Ayrım 19, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 259. Korunaklı ülke, ikinciler Cüce Krallığı, Beroin, 6234. Güneş Döngüsü, yaz sonu. Ve onları orman içinde takip ettim ancak bir anda ortadan kayboldular diye raporunu sonlandırdı Gunon. Boynunda koyu renk bir iz bırakan kayış cüce tarafından biraz gevşetildi. Orklardan kaçmak için oradan toz oldum. Bispor derin düşüncelere daldı. Çok fazla yeni gelişme vardı. Planlarını yeniden gözden geçirmek zorundaydı. O halde buraya doğru geliyorlar dedi kendi kendine. Orklar mı cüceler mi? Sivirti dikkate almadı. Klanlara bu insanın eninde sonunda cüceleri de savaş açmayı düşündüğünü bildirmek zorunda değil misiniz? Bunu gizleyecek kadar rezil birisi misiniz? Bir spur toparlayarak kapıya yöneldi. Burada bekle ve ben haber verene kadar ortalıkta görünme diye emretti ve odadan çıktı. Elbette korkunç efendim diye iç geçirdi Gunon ve sandalyesine oturarak beklemeye başladı. Bir spur Gondogar'ın odasının kapısını çaldı. Kapıyı aç diye seslendi. Konuşacaklarımız var. Gondogar kapıda belirdi. Akıl hocasına şaşkın gözlerle bakıyordu. Dışarıda mı? Bir yürüyüş ikimize de iyi gelecektir. Bu aralar kapalı kapılar arasında çok zaman geçirdiğim ve yücelik krala karşı komplo hazırladığım dedikosu dolaşıyor ortalıkta, dedi kızgınlıkla. Bu sefer diğerleri bizi görsün. Gondogar zırhının üzerine hafif bir pelerin geçirerek Bispor'u Ogre ölüsü kaya labirenti içinde takip etti. İkincilerin yaptığı taş yapıtlar arasında yürüdüler. Klanlar basit kayalardan izleyenleri büyüleyen muhteşem yapıtlar ortaya koymuşlardı. Yetenekleri sıradanı bile olağanüstü bir hale dönüştürüyordu. Danışmanın sözleri Gondogar'ı etrafını seyretmekten alıkoydu. Fazla beklemenin bizim için bir sorun teşkil ettiğini söyledim diye tekrarladı Bispor sessizce. Yüce Kralının davranışı inattan başka bir şey değil. Peki ne öneriyorsun? Bu süre içinde diğer birçok klanla konuştum. Ölü ülke bizden evvel davranıp onları yok etmeden önce elflere saldırmamız konusunda bizimle hemfikirler. Gondogar dikkat kesilmişti. Kötü mü olurdu bu? O zaman onları dert etmek zorunda kalmazdık. Hayır, bu gidişatı olumsuz yönde etkiler diye açıkladı. Kuzeydeki dehşetin gücünü hatırla. Ölen geri dönüyor. Halkımız öyle bir durumda durdurulmaları neredeyse imkansız olan ölü elflerle savaşmak zorunda kalacak. Ölü ülkenin güçleri akıl almaz, kralın yanında toparlayarak yürüyordu. Zincir gömleği şangırdıyordu. Ya da elfler onları bir daha bulamayacağımız ve cücelere yaptıklarının bedelini ödetemeyeceğimiz bir yere saklanacaklardır. Baban ve kardeşin intikamını alamazsın o durumda. Bir spor kısık ancak etkili bir sesle konuşuyordu. Yürürken karşılaştıkları cüceler onların bir dahaki toplantıda ele alacakları konuları konuştuklarını zannediyorlardı. Tahta geçip diğer boyları da Alandur'a karşı yapılacak savaş konusunda ikna etmesin dedi Gondogar'a. Ölü ülkenin harekete geçeceği konusunda işaretler var. Öyle bir durumda kalelerimizde fırtınanın geçmesini beklemek zorundayız. Yüce Kralı duydun. Atalarımızın kurallarına uyuyor diye fikrini belirtti Gondogar. Ben de onlara uyacağım, uyumalıyım. Otlakları koyun ve keçilerle dolu harikulade ışıkla aydınlatılmış bir vadiye geldiler. Vadinin iki yanında dik yamaçlar yer alıyordu ve uçları sanki bulutları delip geçiyormuş gibi görünüyordu. Bak ne kadar da huzurlu dedi iç geçirerek ve bir taşın üzerine oturdu. Meclis toplantılarımızın bu şekilde geçmesini isterdim. Benzetme gayet yerinde. Bispor'un soğuk gözleri dik otlakları taradı. Diğer cüceler aynen koyun gibi davranıyorlar. İçeri girip geviş getiriyorlar ve yiyecek içecekleri verildikten sonra ahırlarına geri dönüyorlar. Elini hükümdarın omzuna koydu. Sen nereden geldi belli olmayan birisin. Tahta varis adayı olmasını beklemeyi hak edecek bir kral değilsin. Gondogar karar vermek için zorla onları. Klanları ikna etmeyi bana bırak. Benden çok şey istiyorsun. Gondogar ayağa kalktı. Birlikte yürümeye devam edip yer altındaki koridorlara geri dönüp sert kayalara kalbine doğru ilerlediler. Dibi görünmeyen uçurumların üzerinden geçen taş köprülerde yürüdüler. Bunlar içinden çıkılacak bir şey kalmayan eski madenlerdi. Dağ zenginliklerini cücelere vermişti ve bunun yaralarını taşıyordu. Bispor sessiz bir şekilde efendisinin yanında yürüyordu. Söylediklerini düşünmesine fırsat veriyordu. Yeni bir oylama dedi Gondogar, düşüncelere dalmış bir halde. Bunu istemek halkımızın kurallarına karşı koyup yüce kraldan şüphe etmek anlamına gelir. Bunun için büyük bir cesaret ve doğruyu yaptığına olan inanç gerekir. Bu ikisi de sende mevcut dedi Bispor. Tahta çık şimdi. Kaliteli mermerlerin çıkarıldığı sayısız taş ocaklarından birine varmışlardı. Sağda ise bir ırmak akıyordu. İşçilerin yaklaşık 180 adım üstünde bulunan bir köprüden çalışmalarını izlediler. Gurunda Bur öldüğünde ne olur? Yabancı aday gelip de prosedürler uygulanana kadar başsız mı kalacağız diye sordu bir süpür. Gondagar'ın bir karara varmasını bekleyerek. Ya ölü ülke saldırıda klanlar lidersiz kalırsa? Savunmayı da ve karşı saldırıyı kim yönetecek? Kavgalar olacak ve cüceler yok olacak öyle bir durumda. Gondagar Bistipur'u duymuyormuş gibi yapıyordu ancak ettiği sözler yerini buluyordu. Bu soruları bunlara şu anda bir cevabı olmasa da zaten kendi kendine soruyordu. Bu kuralları Vrakkas koydu. Ancak onlara uyacağız diye zarar görürsek ne olacak? Bu yüzden elimize geçen fırsatları geri mi tepelim? Kafasını dağıtmak için işçileri izledi. Cansız bir nesne olmasına rağmen taşa oldukça büyük bir özen gösteriyorlar ve bir sonraki kesilecek parçanın ne kadar büyük olması gerektiğini hesaplıyorlardı. Kazma, çekiç ve keskilerle girişip dağın bir parça etini daha keseceklerdi. Devasa taş testereleri su tekerlekleri tarafından çalıştırılıyordu. Havada sis gibi gri tozlar uçuşuyordu ve cüceler yüzlerine bezler bağlayarak bundan korunuyorlardı. Daha az kullanılan aletlerin üzerine bu toz kaplamıştı. Gondagar kısa bir süre sonra tüm boy ve klanların lideri olacağı için kendisiyle gurur duyuyordu. Bunu sağlayan kökeni kanı ve ortak düşmanlarıydı. Kendi kurallarımız bize zarar vermeli mi? Gözünün önüne elf oklarıyla öldürülen babasıyla kardeşinin yüzleri geldi sebepsiz yere. Yumruklarını sıktı, kaşları çatıldı. Gondagar yeterince görmüş bir kararda varmıştı. Haklısın Bistipur, harekete geçmeliyiz. Demircinin çocuklarını ben bir araya getireceğim, bir başkası değil. Bunun için ortak bir düşman karşısında yürütülecek bir savaştan daha uygun bir şey olamaz dedi düşünceli bir şekilde. Elflere karşı kazanılacak bir zafer tüm boyları yine bir araya getirecek ve aradaki tartışma ve çatışmaları bitirecektir. Ve bunu başaran sen olacaksın diye tamamladı akıl hocası cümlesini. Bitmek bilmez vaazları sonunda etkisini göstermişti. Beklemeye bir son vermeli. Gurunda buradan önümüzdeki 30 gün içinde son bir toplantı gerçekleştirip krallığımı ilan etmesini isteyeceğim. Ya daha önce ölürse çok yaşlı ve bitkin. Gondagar beklemeden cevap verdi. O durumda diğer aday gelsin ya da gelmesin tahta geçeceğim dedi emin bir biçimde. Geri dönelim. Yorgun ve açım. Bistipur kralın ona konuşmadan ve hatta farkında olmadan verdiği yeni görevin ayrıntılarını düşünmeye başlamıştı bile. 30 güneş batımı içinde birçok şey olabilir diye geçirdi aklından gri kahverengi sakallı cüce. Gondagar'ın iyiliği için bir cinayetten fazlasını yapmıştı geçmişte. Bir kötülük eksik ya da fazla çok fark etmeyecekti. Ancak bu seferki planın çok sağlam olması gerekiyordu. Geliyorum kralım. Bistipur köprünün kenarına gidip dipsizmiş gibi görünen uçuruma baktı. Böyle bir uçuruma düşen biri sonsuza kadar kaybolur. Sivirt'a yine iş çıkmıştı. Korunaklı ülke Lonandar büyü diyarı 6234. güneş döngüsü yaz sonu. Haydi kalk eğitimli yola devam diye fısıldadı birisi kulağına. Sakallar boynunu gıdıklıyordu. Daha iyi bir dünyanın rüyası o anda sona ermişti. Tunkdil doğrularak gözlerini ovuşturdu. İkizler çukurun kenarından ortalıkta dolaşan ork var mı diye baktılar. Ancak canavarlar kendilerini başka bir yerde arıyor olmadılar. Böylece güneye ikinciler kralına doğru güvenli bir şekilde yola koyulabilirlerdi. Ne biçim bir macera diye düşündü Tunkdil. Hayal edebileceği en iğrenç şeydi bu. Bir kişiye birkaç parça eşya götürmek üzere yola çıkmıştı ve şimdi ise cüce krallıklarının taht adayı olarak çılgın Ludin ile korunaklı ülke arasındaki savaşın tam ortasına düşmüştü. Geçmişte tanıdığı ve sevdiği herkes ölmüştü. Oysa yanında iki cüce ile birlikte canına ve yanında taşıdığı nesnelere göz koymuş birinden kaçıyordu. Onlarla ne yapacağıma dair herhangi bir fikrim bile yok. Tunkdil saç ve sakalında küçük dal ve yaprakları temizledi. Sözlerini doğru hatırlıyorsa Nudin tüm ülkeye krallıklara ve elflere karşı savaş açmıştı ve cüceleri tehdit etmekten de çekinmemişti. Düşünceli görünüyorsun dedi hiddetli ve bir parça peynirle ekmek uzattı. Sonra da ormanı gösterdi. Gel yolda da yiyebilirsin. Tunkdil savaşçısının dediğini yaptı. Cüce krallıklarının olanlardan haberdar etmek büyük bir risk. Nudin her şeyi önceden çok iyi bir şekilde planlamış olmalı dedi sessiz. Düşünürken. Boindil güldü kafasını kesene kadar tabii. Bu onu pek de rahatsız etmedi diye ekledi kardeşi homurdanarak. Bu konu hakkında bir şey biliyor musun eğitimli? Bunu tüm büyücüler yapabiliyor mu? Cüce başını salladı. Hayır, büyücüler normal insanlardan biraz daha uzun yaşayabilen, ancak herkes gibi acı çeken ve yaralanan ölümlüler. Bir kez de Lotiano'nun parmağını kestiğini görmüştüm. Yarayı iyileştirmek için sihirli sözleri söylerken ona bu şekilde ölümü de engelleyip engelleyemeyeceğini sormuştum. Hamisiyle Frala'nın yüzleri yine gözün önüne geldi. İçine bir acı çöktü ve sustu. Arkadaşları konuyu üstelemedi. Ölüm karşısında bir şey yapamıyorlar dedi yılgın bir ifadeyle. Ne yazık ki. Ya da bunu sadece kötü olanlar yapabiliyor diye ekledi bu yönde. Nodo'nun yeniden dirildi. Hem de benim karga burnum sırtım saplanmış ve kellesi uçmuşken. Bu özel bir yetenek olmalı dedi hiddetli iğrenerek. Ölü ülke ona bu yeteneği vermiş olmalı. Tunktül buna bir cevap bulamıyordu. Nudin'in bir yaşayan ölüye dönüştüğü düşüncesini bir kenara bıraktı. Adi herif sonsuz hayatın sırrına eriştiyse bu korunaklı ülkeyi sonsuz bir karanlığın beklediği anlamına geliyordu. Onu parçalara ayırıp sonra da yakmalıydık dedi Boindin. Bu da pek işe yaramaz dedi ağaçların arasından bir ses. Nodo'nun ölümlülerin silahlarıyla öldürülemeyecek bir hale geldi. Ne kılıç ne balta ne de büyü. Kendim denedim ve başarılı olamadım. Cüceler silahlarını ellerine aldılar. Boindil sırtlarına sağlama aldı. Bunlar ork olamaz diye fısıldadı Boindil Tunktil'e. Bu iyi mi bir bakacağız diye karşılık verdi kardeşi. Büyük ya da küçük savaş. Yeşil çamların arasından görünüş Tunktil'in nefesini kesen birisi çıktı. İnsanların bu kadar uzun olabileceğini hiç bilmezdi. Bu kişi en az iki cüce boyundaydı ve göğsü de bir fıçı genişliğindeydi. Tunktil bu kadar gösterişli bir zırhı sadece kitaplarda görmüştü. Yüksek boyun, korumalı üst zırh ile kol ve bacak plakaları değerli tiyonundan yapılmıştı ve bunları taşıyan kişiye kaslı bir görüntü verecek şekilde şekillendirilmişti. Metal plakaların altında ise taşıcısına ek koruma sağlayan bir zincir gömleğin halkaları görünüyordu. Metal parçalar birbirine çarpıp fazla ses çıkarmasın diye hafif bir gömlek giymişti. Devasa ayaklarına korumalı çizmeler ve başında ise detaylı işlenmiş ve şeytani bir ifade verilmiş bir miğfer vardı. Alın hizasında taca benzer bir şey vardı. Sağ elindeki çift taraflı baltayı hafif bir odun parçası taşırmışçasına rahat taşıyordu. Sol elinde ise bir kalkan vardı. Kemerinde bir topuz ve bu boydaki bir adamın yanında hançer gibi görünen bir kılıç asılıydı. Sanki tüm bu ölüm aletleri ve ağırlıkları yetmezmiş gibi sırtında da iki elle kullanılan uzun bir kılıç vardı. Boyunca çabucak arkasına bakarak yeni gelen adamı görmek için döndü ve gözlerini bir daha ondan ayıramadı. Ben ön tarafa geçeyim diye yalvardı kardeşine. Arka tarafı sen al ve bırak bu demir dağını ben halledeyim. Gözleri hırsla ışıldıyordu. Ben buna büyük mücadele derim işte. Domuzlardan daha iyi olduğu kesin. Sessiz ol diye uyardı Boyundal ona. Daha ne istediğini bile bilmiyoruz. Ağaç boyundaki bir adam için fazla ince bir sesi var diye açıkladı Tunktil. Sarı saçlarını örmüş sert yüzü bir kadın savaşçının yanına geldi. Onun sesi değildi zaten. Mavi gözleriyle üç cüceyi inceledi. Benim sesimdi. Tunktil onu tanıyıp tanımadığını düşündü ancak ne yüzü ne de kıyafetin şekli ona tanıdık geliyordu. Atletik yapılı vücudun etek kısmında zor hareketleri yapmasına olanak sağlayan uzun yırtmaçları olan kahverengi bir deri kıyafet örtüyordu. Uzun siyah çizmeler ve eldiven giymişti. Sağ elini kılıcın üzerine koymuştu. Onu inceledikçe Hamis'in anlattıkları geliyordu aklına. Siz atılgan olarak adlandırılan Andokai olmalısınız dedi çekinerek. Maga başıyla onayladı. Doğru. Ve sen de arkadaşlarla birlikte Noindan'dan kaçmayı başarabilen Tunktil olmalısın. Yanında duran ve ondan yaklaşık 5 kafa daha uzun olan devi işaret etti. Adam bir savaş tanrısı heykel gibi hareketsiz duruyordu. Bu benim sadık yoldaşım Djerun. Bizden ne? Diye söze başladı Boyendal. Sert bir ifadeyle ancak Tunktil hızla sözünü kesti. Lotiano'na ne oldu? Hala yaşıyor mu saygıdeğer Maga? Andokai ona baktı. Üzüntü ve kızgınlık yüzünü kararttı. O öldü Tunktil. Tıpkı Maira, Turgur ve Sabora gibi. Nodo'nun korunaklı ülkeyi ele geçirmek için onları öldürdü. Cüce başını eğdi. Bu gerçek ona acı verdi. Hamis'in sonsuza kadar kaybettiği düşüncesi içinde kocaman bir boşluk, bir uçurum yarattı. Sonra da öğrenciler ustalarını takip ederek ölüme gittiler. Böylece büyüye hakim tek kişi Nudin kalacaktı diye acı içinde anlatmaya devam etti. O halde yıldırımlarla saldıran kişi sendin, bizden daha mı başarılıydın diye sordu hiddetli. Tüm saldırılarıma karşı koydu diye anlattı. Tüm gücümle saldırdım ancak bir işe yaramadı. Siz başını kestikten sonra yeniden ayağa kalkmasını izlerken geç kaldığımızı anladık. O zaman farkına vardık. Lanet uzunlar diye homurdandı boyunda. Dağlardan gelen Tiyon ordularına karşı onları korumak için canımız dişimize takalım ve onların yaptıklarına bak. Yok oluşu içeriden tezgahlıyorlar. Keşke Vrakkas sizi elinizden tutup her hata yaptığınızda parmaklarınızı vuran bir bakıcı verseydi başınıza. Haklı olabilirsin. Maga cücelere yaklaştı. Nodo'nun sizden ne istediğini öğrenmek için sizi aradım diye niyetini açıkladı. Tungtin'in önünde diz çöktü. Onun şiddetle ele geçirmeye çalıştığı bir şey olmalı sende. Tepede olanları izledik nedir? Hayır, önemli şeyler değil. Efendiden kalan birkaç parça hatıra eşya diye yalan söyledi. Nutin ondan hoşlanmadığı için onları alıp yok etmek istedi anlaşılan. Tam tersi, bir zamanlar çok iyi anlaşıyorlardı. Aksine efendim benden pek hoşlanmazdı diyerek gülümsedi Tungtil'e. Tungtil hatırlıyordu. Sorun davranışları ve Tanrı Samusin'di. Diğer ikisi, Maga'nın ülkesinde orkların yaşamasına izin verdiğini öğrenirlerse adil olmayan bir çatışma çıkabilir. Bunun tek nedeni kadının büyücü olması değil, aynı zamanda da yanındakiydi. Tek kuruşta bir ağacı ikiye böleceğinden emindi. Ben de senden hoşlanmadım dedi Boyendil açık şekilde fikrini belirterek. Kendi yoluna git ve bizi rahat bırak. Bizim başka dertlerimiz var. Başka dertler mi diye kelimeleri küçümseyerek tekrarladı Andokai ve ayağa kalktı. Magus krallıkları ele geçirdiklerinde hiç derdiniz kalmayacak. Cüce krallıkları tıpkı insan ve elf diyarları gibi düşecek. O ve birlikte olduğu ölü ülke güç peşinde, sınırsız güç. Andokai çenesini ileri doğru uzatarak Boyundil'e baktı. Dağlardaki sığınaklarınıza kaçın bakalım, size söylüyorum. Tion'un yaratıkları yakında iki taraftan da saldıracaktır. Siz ne yapacaksınız? Diye sordu Tungtil. Buradan uzaklaşacağım dedi açık bir şekilde. Ölü ülkeyi durdurabileceğimi düşünecek kadar ahmak değilim. Krallar aksini düşünse de hiçbir ordu Nodon'a karşı koyamaz. Bu durumda burada ne yapabilirim ki? Öldükten sonra ölmeyen olarak geri mi geleyim? Samusin beni bundan korusun. Cücelere baktı. Ya sizler? İkinciler krallığına mı gidiyorsunuz? Eğer öyleyse de size katılıp yüksek kapılara kadar eşlik ederim. Ondan sonra da beni bir daha göremezsiniz. O zamana kadar müttefikiz. Cüceler kısa bir toplantı yaparak Hiddettin'in karşı oyuna rağmen kadının teklifini kabul ettiler. Tungtil ve Boyendal yaşadıklarından ders çıkarmışlardı ve yolculuk boyunca başlarına gelebilecek her şeye karşı büyü desteği almaları konusunda hemfikirdiler. Boyendil homurdandı ancak kelimelerle arası iyi olmadığı için tartışmaktan vazgeçip kararı boyun eğdi. Tungtil'in eğitimli dili onu duvara mıhlamıştı ama bunlarla ters giden bir şey olsa kafanız şişirim ona göre. Bize katılabilirsiniz diye kararlarını iletti Tungtil ama hangi yoldan ilerleyeceğimizi biz söyleriz. Sarı örgü diye ekledi Boyendil ve zırhlı adama aşağılayarak baktı. Kule gibi adamla kavga etmek istediği her halinden belli oluyordu. Konuşabiliyor musun? Hey, o kadar yüksekte ve kafandaki o kovayla bizi duyabiliyor musun? Dijerun sessizdir diye araya girdi Maga sertçe. Onu rahat bırak ve nazik ol. Yoksa ben de senin boyun ve saçtığın koku hakkındaki fikirlerimi söylerim. Ne zaman nazik olacağıma ben karar veririm diye karşılık verdi cüce ve saç örgüsünü omuzundan geri attı. Ve sakın yoluma çıkma diyerek savaşçıya diklendi ve gerisin geriye dönerek ekibin başına geçti. Orklar benimdir, akıllı ol. Yürüyüş başladı. Tungtil Andokai'nin arkasında yürüyordu. Kamp yaptığımızda ateşin başında konuşurum onunla diye karar verdi. Diğer cücelerin kulağına gitmemesi gereken ayrıntıları öğrenmek istiyordu. Saygıdeğer Maga, Lord Ianon nasıl öldü diye sordu Tungtil ateşin biraz uzağında yere serdiği pelerin üzerinde oturan büyücüye. Konuşurken sıradan basit bir cüce olmadığını belli etmek için basit eğitim dilini kullanmayı tercih etti. Yanına gidip özel bir sohbet açmak için uzun süre cesaretini toplamaya çalışmıştı. Savaşçı yakında bir ağaca sırtını vermiş oturuyordu. Silahlarını yanına, boy sırasına göre ve her an kullanılmak üzere dizmişti. Cüce miğferi yüzünden adamın uyumadığından emin değildi. Anladığım kadarıyla Lord Ionan sana bir şey öğretmiş diye cevap verdi kadın başını çevirmeden. Eğitimli bir cüce. Korunaklı ülkede sık rastlanan bir şey değil bu. Sonra bir süre sessiz kaldı. İhanetin yaşandığı akşamı anlatarak sana ve kendime işkence mi edeyim istiyorsun? Efendinin nasıl öldüğünü bilmen çok mu gerekli? Nudin neden değiştiğini anlamaya çalışıyorum. Bunu ben de öğrenmek istiyorum Tungtil. Andokai sert yüzünü ona çevirdi ama hala bilmiyorum. O akşam olanları anlattı. Nudin ansızın asasıyla bana saldırdı. Eli çenesine gitti. Bir kılıç darbesiyle onu yere serdim ancak asasıyla bedenimi delip geçti. Sonrasında sadece baygın haldeyken duyduklarımdan ibaret. Kadın derin bir nefes alarak bacaklarını uzattı ve yıldızları izlemek için başını geriye attı. Ona karşı çok direnmiş olmalılar. Çığlıklarını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Kanımın bedenimden akıp gittiğinde hiçbir şey yapamadığımı hissediyordum. Hayatta kalmayı nasıl başardınız? Hareketsiz savaşçıya sevgi dolu bir şekilde baktı. Dijerun, Nodon'un onu saraya getirdiğimi unutmuş, çıldırmış herif odadan çıkınca gelip yaralarımı tedavi etti. Hainin karşısına çıkamayacak kadar kötü bir haldeydim. Dijerun mezarlıktan bir ceset getirerek benim kıyafetlerimi ona giydirdi. Böylece Nodon benim de öldüğümü düşündü. Dallardan birine uzanıp ateşin içine attı. Kıvılcımlar dans ederek gökyüzüne doğru çıktı. Hayattayken bile onun için bir tehdit oluşturmuyorum dedi yenik bir şekilde. Ya Lothianon diye öğrenmek istedi Tungdil. Dijerun beni götürürken efendin taşa dönüşmüştü. Gözünden kızgınlıktan bir damla yaş aktı. Bir heykel dedi cüce fısıldayarak. Ateşin yanına yaklaştı. Büyü geriye çevirmek. Sarışın kadın başını hayır anlamında sallayarak daha fazla konuşmaya gerek görmedi. Öldürülen insanları düşünerek ateşin başında yan yana oturdular. Üzerlerindeki yıldızlar dönüyordu ve zaman geçti. Korunaklı ülkeyi terk mi edeceksiniz? Nereye? Kralınız ne olacak diye sordu yorgun olan Tungdil. Gözleri yanıyordu çünkü onları bir kez bile kırpmadan ateşin renk oyunlarını izlemişti. Alevlerin sıcaklığı gözyaşlarını buharlaştırmıştı ve tuz gözlerini yakıyordu. Uzaklarda olmak daha mı iyi sizce? Yuvarlanan bir kayanın önüne yalnızken çıkmak pek de akıllıca değil diye karşılık verdi sessizce. Acıyı gereksiz yere uzatma taraftarı değilim. Bu yüzden ülkemi teslim ediyorum. Dirensem elime ne geçecek? Dağların ardında nelerin olduğuna bakacağım. Korunaklı ülke artık adının hakkını vermiyor. Tungdil'e gitmesini işaret etti. Uyumak istiyorum. Teşekkür ederim saygıdeğer Maga. Tungdil cücelerin yanına döndü ve Lios Nudin'de olanların bir özetini anlattı. O halde diğer büyücüler gerçekten de öldü öyle mi? Diye hayretle sordu hiddetli bitmek tükenmek bilmeyen deposundan bir parça peynir çıkararak. Halbuki yetenekleri hakkında sayısız hikayeler anlatılırdı. Hain bir hançerin karşısında en sağlam kalkan bile işe yaramaz dedi kardeşi ve ağzına bir parça kızarmış ekmek attı. Şu uzunlar gerçekten de acınası bir halk. Tanrılar onları yaratırken iyi görüntülerinde değillerdi herhalde dedi çiğnerken. Ancak işin kötüsü tüm ülkeyi de kendileriyle birlikte karanlığa sürüklüyorlar. Tungdil kendisine uzatılan ekmeği alarak ağzına attı. Bu arada bu keskin tattan hoşlanmaya başlamıştı ve bu da onun halkına giderek yakınlaştığının bir işaretiydi. Boyundil omzuna dokundu ve ateşin diğer tarafında oturan çifti işaret etti. Bak tencere hala kafasını diyerek güldü. Kafasına yapıştığına eminim. Boyundal biraz daha saygı gösteriyordu. Böyle uzun birini daha önce hiç görmemiştim. Tabii insanlar arasında fazla zaman geçirmedim ama bu gördüğüm en iri örnek. Bundan bir ork bile korkar. Yani insan olmadığını mı söylemeye çalışıyorsun? Belki de genç bir ogredir diye tahminde bulundu kardeşi. O zırhın içindeki herhangi bir şey olabilir. Ve bunu söyler söylemez ayağa kalkarak bunu sormak için adamın yanına gitti. Eğer yeşil derilerden ya da diğer türlerden biri ise hemen ölür dedi. Ve sahibesi de aynı şekilde büyücü olup olmaması umurumda değil. Ne de olsa insanların ona ihtiyacı yok artık. Tungdil başından aşağı kaynar sular indi. Maga'nın yanında Tio'nun yarattıklarından birini gezdirdi. Çok açık ihtimallerden biriydi. Kavga çıkarmasına engel olmalıyım. Savaşçıyı dövüşe zorlarsa Andokai Dijeron'un tarafını tutacaktır ve bu da kötü sonuçlar doğurur. Hayır dur, o bir insan diye sakinleştirmeye çalıştı cüceyi. Korunaklı ülkede bu kadar uzun olan insanlar var. Kendi aralarında yaşadıklarını ve orkların onlardan çok çekindiğini okumuştum. Kendi halkında olan birine yalan söylediği için ter basmış her yanına ancak bunu iyi niyetle yapıyordu. Peki neden bu kadar uzun oluyorlar? Boyendil peşini bırakmıyordu. Baltasıyla oynuyor, zırhlıyla bir kavgaya tutuşup güçlerini sınamak için fırsat kolluyordu. Anneleri, Tungdil pek de mantıklı olmak zorunda olmayan bir yalan uydurmak zorundaydı. Doğumdan sonra bebekleri kol ve bacaklarını bağlayıp uzatmak için çekiyorlar. Bunu her sabah ve her akşam yapıyorlar diye anlatmaya başladı. Ve gördüğünüz gibi işe de yarıyor. Savaşçı olarak çok meşhurlar. Zırhlarıyla birlikte büyüyüp onlarla kaynaşıyorlar. İkizler inanmaz gözlerle ona bakıyorlardı. İnsanlar böyle şeyler mi yapıyorlar? Hiddetli buna inanamıyordu. Oldukça acımasız değil mi? Kitaplarda öyle yazıyor. Boyundan demir savaşçıyı süzdü. Ne kadar ağırlıkta olduğunu ve ne kadar yük taşıyabileceğini merak ediyorum gerçekten. Üç cüce hala uyup uyumadığına emin olamadıkları adamı seyrettiler. Kamp ateşinin ışığında parıldayan Miğfer'in şeytani yüz kısmı onlarla alay ediyormuş gibi görünüyordu. Boyundal omuzlarını silkti. Eninde sonunda yemek yemek zorunda kalacak diye mırıldandı. O zaman yüzünü görürüz. 19. ayrımın sonu, sayfa 272.